Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 5. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 5. bölüm 4-17 ayetler arasını çalışacağız. Bundan önceki bölüm bir kesinlik hissiyle son buldu. Tanrı kapıyı kapatmış, yargı kaçınılmaz ve İsrail için hiçbir umut kalmamış gözükmektedir. Bölüm 5, geleceğe uzandığı ve Tanrı'nın onları suçlarından ötürü cezalandıracağını açıkça bildirdiği halde, ilk 15 ayette Tanrı, İsrail'e kendisini aramaları ve böylece yargının engellenmesi için yalvarmaktadır. O son yargı darbesini indirmediği, onları sürgüne yollamadığı sürece onlar için halen bir umut vardı. Ey İsrail halkı, kulak ver, üzerine yakacağım ağıtın sözlerine. Düştü erden kızı İsrail, bir daha kalkamaz. Serilmiş kendi toprağına kaldıran yok diyor bir ve ikinci ayetlerde. Bir ağıt söylüyor. Bu çok çok acıklı bir cenaze ezgisidir. Hoşea peygamberin peygamberliğine başladığında evindeki deneyimlerinden söz etti. Bir fahişeyle evlenmişti ve Tanrı onu kuzeydeki krallığa sen bir fahişesin ama Tanrı hala seni seviyor demesi üzerine yollamıştı. Burada Amos sen bir bakireydin ve Tanrı seni kendisiyle nişanlamıştı diyor. Bu günümüzdeki her imanlının bir resmidir değerli dinleyicilerimiz. Bizler İsa Mesih'e geldiğimizde, ona iman ettiğimizde günahlarımız tümden bağışlanıyor ve onunla yani Tanrı'yla, Rabbisi Mesih'le yeni bir yaşama başlıyoruz. Ama durum nasıl değerli dostum? Geçtiğimiz günlerde, haftalarda ya da son birkaç yıldır neler olup bitiyor? Siz de İsrail'in yaptığını mı yapıyorsunuz? İsrail halkı ruhsal alanda fahişelik etti. Ya siz ne yapıyorsunuz? Rabbe sırtınızı çeviriyor musunuz? Yoksa ona mı döndünüz? Dünya ve benliğin şeylerine çekilerek yoldan çıktınız mı? Şeytan sizi burnunda halkı olan biri gibi gezdiriyor mu? Günümüzde çok sayıda ismen Hristiyan bu durumdadır. Bu acıklı bir cenaze ezgisidir. Düştü erden kızı İsrail, bir daha kalkamaz. Serilmiş kendi toprağına kaldıran yok. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. 1000 kişiyle savaşa çıkan kentin 100 adamı sağ kalacak. 100 kişiyle çıkanın 10 adamı kalacak İsrail halkına. Tanrınızla karşılaşmaya hazırlanın. Öleceklerin sayısına bakın diyor. Amos bu yüzden diyor, Rab İsrail halkına şöyle diyor, bana yönelin yaşarsınız. Davet hale geçerlidir değerli dinleyicilerimiz. Söz gönderilmiştir. Rab diyor, bana yönelin, bana gelin ve yaşayın. Tanrı onları kendisine dönmeye çağırmaktadır. Bunu şimdi bile yapsalar yaşayacaklardır. Amos 5 ayet 5'te şöyle diyor. Beyt ele gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Berşava'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Beyt el bir hiç olacak. Beyt ele gitmeyin. Beyt el altından, buzağılardan birinin bulunduğu yerdi. Bu arada günümüzde Beyt el'i bulamazsınız. Rehberler bana iki değişik yer olduğunu söylediler. Bu yüzden tam olarak nerede olduğundan emin olunmamaktadır. Genel olarak nerede olduğu bilinmektedir. Ama tam olarak nerede olduğunu gösterebilmek zordur. Gilgal'a girmeyin diyor. Gilgal, İsrail'in Yeşu'nun önderliğinde Şeria'yı geçip diyara ilk geldiğinde kamp kurduğu yerdi. Burada buluşma çadırını kurmuşlardı. Ve Eriha'ya yürümelerinin planları burada yapılmıştı. Burası çok kutsal bir yer haline gelmişti. Hatta Tanrı onlara, çocuklarına kendisinin onları kurtardığı yerin burası olduğunu söylemelerini söylemişti. Bunun yerine bu insanlar putperest olmuşlar ve Tanrı için kutsal olan bu yerler, putların dikildiği yerler olmuştu değerli dostum. Evet, Tanrı için kutsal olan bu yerler putların yeri olmuştu. Berşava'ya geçmeyin diyor. Berşava, güneydeki Yahuda krallığındaydı. Burası da bir başka ünlü yerdi. İbrahim peygamber ve Avimelek Berşava'da antlaşma yapmışlar ve sonra İbrahim Rabbe dua etmişti. Dan'dan Berşava'ya kadar sözü kutsal kitapta kuzeyden güneye bütün İsrail'den söz etmekte kullanılır. Amos'un günlerinde kuzeydeki krallıktaki insanlar putlara tapınmak için Berşova'ya hacca gidiyorlardı. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Beyt El bir hiç olacak. Amos neden bu noktada Berşava'dan söz etmiyor? Çünkü Berşava kuzeydeki krallıkta değil, güneydeki krallıktadır. Berşava'nın güneydeki krallıkla birlikte sürgüne gitmesi 100 yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleşecektir. Ancak kuzeydeki krallıktaki hem Beyt El hem de Gilgal sürgüne gitmek üzeredirler. Amos'un buradaki sözleri ne kadar doğrudur. Ama sözlerine onlar için hala bir umut olduğunu söyleyerek devam ediyor. Rabbe yönelin, yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, Beyt El'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz. Ey adaleti acı pelin otuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar. Ülker ve Orion burcunu yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir. Kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. Çünkü isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. Bu yüzden susmak düşer akıllı insana böyle bir zamanda. Çünkü zaman kötüdür. Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab, her şeye egemen Tanrı sizinle olur. Rabbe yönelin, yaşarsınız. Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, Beyt El'i yakıp yok eder. Yangını söndürecek kimse çıkmaz. Amos 5 ayet 6. Rabbe yönelin, yaşarsınız. Bu çok harika bir davettir değerli dinleyicilerimiz. Harika bir çağrıdır. Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar. Tanrı, bana dönmezseniz sizi yargılamak zorunda kalacağım demektedir. Ey adaleti acı pelin otuna çevirenler, doğruluğu yere çalanlar. 7. ayet. Liberal, yani Tanrı sözüne uymayan bir teolojisi olan bir adam bu ayetleri çok vurgulardı. İşlerle kurtulmaya inanıyordu ve düşüncelerini bu ayetlerle kanıtlamaya çalışıyordu. Ne yazık ki Amos'un mesajının tümünü hesaba katmıyordu. İsrail ulusu Tanrı'nın bildirmiş olduğu tapınma biçimini yerine getiriyordu. Kurbanlar sunuyorlardı. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ayinleri yerine getiriyorlardı ama hayatları ağızlarıyla bildirdiklerinden çok uzaktı. Yani ağızlarıyla doğru olduğunu söyledikleri şeyleri yaşamlarında yerine getirmiyorlardı. Yıllar önce Dr. Campbell Morgan, sekülere küfür edilmesinden, tapınağa küfür edilmesinden daha çok korktuğunu söylemişti. Birçok insan, kilisedeki bütün biçimler ve ayinlere katılırsanız çok dindar olduğunuzu düşünür ama kilisede kilise ayinlerine uygun olmayan bir şey yaparsanız bunun bir küfür olduğunu düşünür. Değerli dostum, ben gerçek tehlikenin böyle şeylerde olduğunu sanmıyorum. Gerçek tehlike kiliseye gidip kendisini imanlı gösterip, kendisini dindar gösterip, kendisinden bütün bereketlerin aktığı Tanrı'ya şükürler olsun diye şükran ilahisi söyleyen ama kilisenin dışında dürüst olmayan, sözü hayatıyla uymayan, içinde adalet ve doğruluk olmayan bir hayat yaşayan kişilerdedir. Bu sekülerin ya da sokağın küfürüdür. Tanrı'nın İsrail halkının hayatlarında kınadığı şey buydu. Mesih'e diri bir imanın elzem olmadığını söylemiyorum. Mesih'e diri bir iman gereklidir. Kurtuluşunuz için Mesih'e güvenmeniz kesinlikle elzemdir. Ama değerli dostum, Mesih'e güvendiğinizi bildirir ve inanlılar topluluğu dışındaki hayatınız müjdeye, Tanrı sözüne hiç uymazsa, size bunu tanımlayacak sadece bir tek söz olduğunu söyleyebilirim. Sert bir sözdür ama Rab İsa bu sözü herkesten daha çok kullanmıştır. İsa kendi zamanında yaşayan din önderlerine "Ey iki yüzlüler!" diye hitap etmişti. İsa'nın bunun için kullandığı sözcük budur. Bunu ben uydurmadım. Günümüzde insanların önüne çıkıp Mesih'e olan harikulade sevgimizi ve güvenimizi bildirip sonra da bildirmemiz gereken müjdeyi kınayan bir hayat sürmemiz utanmaz bir ikiyüzlülüktür. Yani sözlerimiz ve hayatımız birbirine uymuyorsa ikiyüzlülük ediyoruz. Mesih'e iman ediyorum, ben imanlıyım diyoruz ama vergi kaçırıyorsak ikiyüzlüyüz. Ben imanlıyım ama devletin koyduğu yasalara uymuyorum. O zaman ikiyüzlülük ediyoruz. Rabbin ilkelerine uymak zorundayız. Yani Rabbin söylediklerini bileceğiz, aynı zamanda ona uyacağız, hayatımızı ona göre ayarlayacağız. Yani sözlerimiz ve hayatımız uyum içerisinde olması gerekir. Günümüzde müjdenin davasına zarar veren şey budur. Birçok Hristiyan bundan söz edilmesini istemez. Çünkü Hristiyan işinde çok aktiftirler ama iş ve sosyal yaşamlarında Rab için yaşamakta pek aktif değildirler. Hayır dostum. Hayatımız ve sözlerimiz birbirine uyacaktır. Uymuyorsa ikiyüzlülük ediyoruz. Evli olan ve topluluktaki hemen hemen her alanda aktif olan bir adam tanıyorum. Ama korodaki bir bayanla bir ilişkiye girdi. Bir süre topluluğa gelmedi ve verdiği zararı tamir etmeden, hayatında hiçbir değişiklik yapmadan toplulukta aktif hizmete dönmek istedi. Ben vaiz olarak bu tür bir şeyi kesinlikle kınadım, kabul etmedim ve bundan ötürü mantıksız olmakla suçlandım. Hayır, doğruluk ilkeleri hayatımızda gözükmesi gerekir. Amos bir bildiride bulunup ona uygun bir şekilde yaşamamayı kınamaktadır. Mesajının özünde bu vardır. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bu tür bir mesajı verecek birisini bulmak için bu adamı ta güneydeki krallıktan getirmesi gerekmişti. Beyt El ve Samiriye'deki ücretli vaizler sadece insanların kendilerinin söylemesini istediği şeyleri söylüyorlardı. Birkaç yıl önce önde gelen bir kutsal kitap yorumcusu, günümüzde kilise kürsüsünün cemaatin düşüncelerinin dile getirildiği bir yer olduğunu söylemişti. Elçi Pavlos Timoteos'a, "Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye, sağlıklı öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar" diye yazmıştı. İnsanların kulakları hoş ve tatlı bir şeyler duymayı ister. Sonra kalkıp vaizin sırtını sıvazlar ve ona ne kadar tatlı olduğunu söylerler. "Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım ve böylece ikimiz de güzel bir zaman geçirelim" diyen eski Mısır oyununa benzer bir hal alır. Günümüzde bu özellikle Batı dünyasında kiliselerde çokça yaşanan bir durumdur. Liberalizm dediğimizde bunlar Tanrı sözünü kullanan ama Tanrı'nın sözüne gerçek anlamda inanmayan ve Tanrı sözünün ilkelerini yaşamlarında doğru dürüst kullanmayan kimseler kastedilmektedir. Ve liberalizm bunu yıllardır yapmıştır ve günümüzde birçok muhafazakar kilisede de bunu görürüz. Amos adlı bu adamın çok dindar olmadıklarını önermesi bile İsrail halkına bir hakaret gibi gelmişti ama Amos peygamberin onlar için mesajı buydu. "Ülker ve Orion burcunu yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir" diyor Amos 5. bölüm 8. ayette. Yine burada Tanrı'nın lütufkar çağrısını görüyoruz. Tanrı sabırlıdır. Tanrı benim olabileceğimden çok daha fazla sabırlıdır. Tanrı'nın sabrına karşı sabırlı olmayı öğrenmem gerekir. Tanrı gerçekten de çok çok sabırlı ve merhametlidir. Ülker ve Orion burcunu yaratan, Ülker gökyüzündeki birçok takım yıldızlarından biridir. Ve tabii ki o zamanki insanların bildiği bir takım yıldızıydı. Zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir diyor. Yani yağmurun yağmasına neden olan Tanrı'dır. Yağmurun yağmasına hidrodinamik yasasının neden olduğu doğrudur ama hidrodinamik yasasını kim yaratmıştır? Suyu denizden yükseltip trene koyan adına bulut diyorlar ve o bulutları tam istediği yere gidene kadar rüzgarla hareket ettiren, sonra da istediği yerde yağmuru yağdıran kimdir? Değerli dostum, bunu yapan Tanrı'dır. Amos, adı Rab'dir demektedir. Bütün bunlarla İsrail halkına, siz putlara döndünüz. Sizin hayatınız diri Tanrı'ya, yaratıcı olan diri Tanrı'ya iman edişinizle uyuşmuyor demektedir. Kaleyi ansızın yıkar, surlu kenti yerle bir eder. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, doğru konuşandan iğreniyorlar. Amos 5, 9 ve 10. ayetler. Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor diyor Amos peygamber. Mahkemede onları azarlayan kişi hakim olacaktır. O zamanlarda mahkemeler surlu kentlerin kapılarında yapılırdı. Kutsal kitap boyunca hakimlerin kent kapısında oturduklarını görürsünüz. Boaz, Noemi ve Rut'un mirası konusunu halletmek için yakın akrabasını Betlehem kentinin kapısına getirdi. Lut'un Sodom'a gidip orada politikaya atıldığında kent kapısında oturduğunu okuyoruz. Orada ne yapıyordu? Hakimdi. Amos, hatalı olanı azarlayan hakimden nefret edildiğini söyler. Bu yüzden hakimlerin çoğu kötülük yapanlarla işbirliği yapmayı seçmişlerdi. Doğru konuşandan iğreniyorlar. Bir hakim adaletin yerine gelmesinde ve doğru olanın yapılmasında ısrar edince birdenbire sevilmeyen kişi olurdu. Amos'un gününden beri insan doğasının değişmediği düşüncesindeyim. Bugün de aynıdır. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. Amos 5 ayet 11. Yoksulu ezdiğiniz, ondan zorla buğday kopardığınız için diyor. Kendilerine adaletsiz davranılanlar fakirlerdir. Bunu biliyorum. Çünkü ben de hayatımın bir bölümünü o konumda geçirdim. Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. Samiriye'de inşa edilen bağların şarabını içmeyeceksiniz. Samiriye'de inşa edilen güzel saraylar günümüzde kalıntı halindedirler. Bu mesajın verilmesinden kısa bir süre sonra yıkılmışlardı ve 3000 yıldır ki yıkıldığı halindedirler. Çünkü diyor 12. ayette, isyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. O zamanki mahkemelerde fakirlere adaletli davranılmazdı. Günümüzde fazla değişen bir şey yoktur değil mi? Ölüm cezasının kaldırılmasının nedenlerinden biri olarak zengin insanların her zaman gaz odası ya da elektrikli sandalyeden ya da asılacağı ipten kurtulabileceği gösterilmiştir. Zengin insanların bunu yapabileceği doğru olduğu halde ben bunun geçerli bir neden olduğunu düşünmüyorum. Suçlu bulunan fakir kişinin ölüm cezasından kurtulma şansı yoktur. Zengin davasını reddedip durdurabilir ve bu şekilde hapse girmesi uzun zaman alabilir. Hatta birçok durumda hapse bile girmez. Bir ulusta adalet uygulanmadığında Tanrı duruma dikkat eder. Tanrı yeryüzünü yönetme sorumluluğunu insansal hükümetlere teslim etmiştir. Dünyanın ulusları Tanrı'nın düzenidir ve Tanrı onları sorumlu tutar. Başarısızlığa uğradıklarında Tanrı onları çökertir. Tıpkı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kaldırıldığı gibi. 13. ayette bu yüzden diyor, susmak düşer akıllı insana böyle bir zamanda. Çünkü zaman kötüdür. Yani o zaman yaşayan insanlar kendilerine adil davranılmayacağını biliyorlardı. Ve birçok kişi susuyordu. Susmak akıllıcaydı. Çünkü protesto etmeye kalkarsanız bunun hiçbir faydası olmazdı. Bizim yaşadığımız zamanın trajedisi basın özgürlüğünden, din özgürlüğünden, konuşma özgürlüğünden söz ediyoruz ama bunlar değerli dostum fazla uygulanmamaktadır. Medya bir beyin yıkama aracı olmuştur ne yazık ki genelde. Günümüzde sadece parası olan kişinin sesinin duyulabileceği doğrudur. Bunun sonucu olarak dünyanın her yerinde sessiz bir çoğunluk vardır. Çünkü seslerinin bir şey ifade etmeyeceğini bilirler. Bizler de İsrail gibi trajik bir zamanda yaşıyoruz. 14. ayet. Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab her şeye egemen Tanrı sizinle olur. Rab yine İsrail'i kendisine dönmeye çağırmaktadır. Kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun. Belki Rab her şeye egemen Tanrı Yusuf'un kalan soyuna lütfeder. Amos 5 ayet 15. Bizim zamanımızda liberal olan ve zengin bir organizasyon tarafından desteklenen bir adam hükümete ihanet edebilir ve her cezadan kurtulabilir. Hatta kahraman bile edilebilir. Bu arada dürüst bir davayı savunan fakir bir adamın işitilme şansı yoktur. Tanrı kötülükten nefret edin diyor. İyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun diyor. Belki Rab, her şeye egemen Rab, Yusuf'un kalan soyuna merhamet eder. Yani Amos fazla olmasa da yine de sizin için bir umut var demektedir. Şimdi Amos başka bir alana geçip gelecekte olan yargı Rabbin günü konusunda uyarmaktadır. Bu yüzden Rab, her şeye egemen Rab Tanrı şöyle diyor. Bütün meydanlarda çığlık kopacak, sokaklarda inim inim inleyecekler. Irgatlar yas tutmaya, ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar. Bütün bağlarda çığlık kopacak çünkü ben aranızdan geçeceğim. Rab böyle diyor. Amos 5, 16 ve 17. ayetler. Ama Tanrı onların değerli dostum tövbe etmeyeceğini biliyordu. Şimdi gelecek olan yargıyı açıkça bildirmektedir. Ölüm herkese dokunacaktır. Hepsi yas tutacaktır. Vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin. Niçin özlüyorsunuz Rabbin gününü? O gün aydınlık değil, karanlık olacak. Çok sayıda insan dindar bir şekilde Rabbin gününü arzuladıklarını söylemekteydi. Amos onu burada bir vay olarak sunar. Vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin. Günümüzde insanlar ah Rab bir gelse derler ama onlar için bu dindar bir duygudan başka bir şey değildir. Rabbin günü onlar için olacağını düşündükleri gibi hoş bir gün olmayacaktır.